Kitabın adı Ölüm Tanığı. Yazarı Nora Roberts. 6. Ayrım. 3. Bölüm. Eve, polis merkezindeki ofis ekipmanının perişan durumunu hesaba katınca, araştırmanın ilk kısmını evden yürütmeye karar verdi. Böylelikle kendini ciddi bir sıkıntıdan kurtarmış oldu. Rourke, bu teknolojik oyuncaklara pek düşkündü. Polis merkezindeki hurda, evin çalışma odasındaki bilgisayar ve haberleşme sistemiyle karşılaştırılınca, sanki 2000'li yıllarında öncesinden çıka gelmiş gibi görünüyordu. Ki neredeyse öyleydi aslında. Eve, elinde ikinci kahvesi odanın içinde dolanıyor, bir yandan da bilgisayarın Arena Mansfield'in yaşamının resmi detaylarını aktarışını dinliyordu. Arena Mansfield, asıl adı Jane Stoops. 8 Kasım 2018'de Wichita, Kansas'ta doğdu. Annesi Adelaide Munch ve babası Joseph Stoops evlenmemiş, birlikte yaşıyordu. 2027'de ayrıldılar. Bir erkek kardeşi var, Donald Stoops. 12 Ağustos 2022'de doğdu. Eve, Mansfield'ın eğitimine dair ayrıntıları dinledi. Kadının 15 yaşında New York Sahne Sanatları Enstitüsü'ne kaydını yaptırışından itibaren hayli sıradan bilgilerdi. İlk fırsatta Kansas'tan kaçıp gitmiş diye düşündü Eve. Buna bir diyeceği de yoktu. Orada buğday ve mısırdan başka ne vardı ki? Arena'nın iş tecrübesi erken başlamıştı. Genç yaşta mankenlik, tiyatroculuk yapmış, kısa bir süre Hollywood'da bulunmuş ve sonra tiyatroya dönmüştü. Falan filan. Eve cihaza yaklaştı. Bilgisayar, herhangi bir sabıka kaydı, tutuklama varsa araştır ve listele. Araştırılıyor. Bilgisayar, alçak bir uğultuyla harıl harıl çalışıyordu. Eve, bir bu makineyi, bir de merkezde başına bela ettikleri zımbırtıyı düşünerek homurdandı. Bugünlerde doğru dürüst bir cihaz edinmek için insanın bir milyarderle evlenmesi gerekiyor anlaşılan. İşlem tamamlandı. Yasa dışı madde bulundurma. New Los Angeles, 2040. Hah, şimdi oldu işte. Eve meraklanmıştı. Masanın başına geçti, oturdu. Devam et. Savcıyla yapılan anlaşma neticesinde, mecburi rehabilitasyonda kaldı. Rehabilitasyon, New Los Angeles'ta bulunan Keith Richards Rehabilitasyon Merkezi'nde tamamlandı. Yasa dışı madde bulundurma ve ikinci dereceden ahlaka aykırı davranış sergileme. New York City, 2044. İkinci rehabilitasyon emri verildi. Rehabilitasyon, New York City'de bulunan New Life Clinic'te tamamlandı. Şahsın dosyasında başka bir suç eylemine rastlanmadı. Elimizdekiler bize yeter. Hangi uyuşturucuyu kullanıyormuş? Araştırılıyor. Dosyada her iki seferde de ekstasi zoner karışımı bulunduğu belirtiliyor. Bunlar bayağı kafa kırar, değil mi? Lütfen soruyu tekrarlayın. Boşver. Birlikte yaşama veya evlilik verilerini ara ve listele. Araştırılıyor. Arena Mansfield ve Broderick Peters adına verilen birlikte yaşama lisansı. New Los Angeles'ta Haziran 2048'den Nisan 2049'a dek devam etti. Bu tarihte birliktelik karşılıklı anlaşmayla sona erdi. Eylül 2053'te Arena Mansfield ve Lawrence Baristol adına evlilik lisansı verildi. Ocak 2057'de boşanma talebinde bulunuldu, talep onaylandı. İki ilişkiden de çocuk bulunmuyor. Tamam, Arena Mansfield'ın Richard Draco'nun da bulunduğu yapımlardaki görevlerini ara ve listele. Araştırılıyor. Şahıs ve Richard Draco, Mayıs-Ekim 2038'de Kırık Kanatlar adlı oyunun Broadway yapımında yardımcı rollerde oynadılar. Şahıs ve Richard Draco, 2040'ta New Los Angeles'ta çekilen Aşk İçin Ölmek adlı televizyon filminde başrollerde oynadılar. Şahıs ve Richard Draco, Şubat 2044'te New York'ta çekilen Şah Mat adlı video yapımında başrollerde oynadılar. Şahıs ve Richard Draco, Şubat-Haziran 2054'te İkinci El adlı oyunun London Arts yapımında başrollerde oynadılar. Tarihler ilginç diye kendi kendine mırıldandı Eve. Uzanarak masanın üstüne sıçrayan tombul kedisinin kulaklarını dalgın dalgın okşadı. Galahad, bilgisayar ekranının tam önüne güzelce yerleşirken, Rourke da odalarını birbirine bağlayan kapıdan içeri girdi. Arena'nın yasa dışı madde geçmişinden söz etmemiştin. Adı üstünde geçmişte kaldı bunlar. Bir önemi var mıydı? Her şeyin önemi var. Peki uyuşturucu düşkünlüğünün geçmişte kaldığına emin misin? Bildiğim kadarıyla 12 yıldan uzun bir süredir temiz. Masanın kenarına oturdu Rourke. Galahad da sürünerek yaklaştı ve kafasını Rourke'un uzun parmaklı eline dayadı. Rehabilitasyona inanmıyor musunuz Teğmen Dallas? İnanmasam seninle evlenmezdim, değil mi? Rourke keyifle güldü. Eve ise başını ciddiyetle yana eğdi. Uzun yıllardır Draco ile bazı yapımlarda beraber oynadıklarından da bahsetmedin. Sormadın ki. İkisinin birlikte çalıştığı dönemler, Arina'nın yasa dışı madde bulundurmaktan yargılandığı tarihlerle çakışıyor. Ya. Rourke tek parmağını tüylerinde gezdirerek sevdiği Galahad'ı mestetmişti. Ne kadar samimiydiler Rourke? Birlikte olmuş olabilirler. Londra'da beraber rol aldıkları son proje sırasında o yönde dedikodular dolanıyordu. Ben Arina ile ancak birkaç yıl önce Londra'da yaşadığı ve evli olduğu dönemde tanıştım. Bizim oyun için çalışmaya başlayana kadar da ikisini hiç yan yana görmedim. Kolunu uzattı, Eve'in kahvesinden kalanı içip bitirdi. Maktul hakkında araştırma yaparken onun geçmişinde de yasa dışı madde bulundurma suçuna rastlayacak mıyım? Büyük ihtimalle rastlarsın. Yalnız Arina hala madde kullanıyorduysa da işini ihtiyatla görüyormuş demektir. Ne bir provaya gelmezlik etti ne dengesiz davranışlar sergileyip olay çıkardı. İhtiyatlı sözünü Draco ile beraber kullanmam mümkün değil. Gerçi o da işini gerektiği gibi yapıyordu. Şayet ikisi duygusal veya cinsel bir ilişki içindeyseler, o ilişkiyi kapalı kapılar ardında sürdürdükleri kesin. İhtiyat da bir yere kadar. Bu konuda hiç kimse dört dörtlük olamaz. Eğer birbirlerini idare ediyorlarsa birilerinin mutlaka haberi vardır. Ayrıca eğer o kadar sıkı fıkı ya da yasa dışı maddelerle kafayı buluyorlardıysa da vaka daha çetrefil bir hal alır. Bunların gerçek olup olmadığını soruşturmamı ister misin? Eve ayağa kalktı. Burnu Rourke'un burnuna değene dek öne eğildi. Hayır. Bak bunda anlamadığın bir kısım varsa söyle, tekrar edeyim. Hayır. Tamam mı? Peki, anladım. Birkaç saat sonra San Francisco'da bir toplantım var. Benimle konuşman gerekirse Somerset'e ilet. O ne yapacağını biliyor. Eve Rourke'un o uyuz yardımcısının adını duyar duymaz kaşlarını çatıverdi. Beni merak etme. Seni merak etmek hoşuma gidiyor. Rourke başını eğdi. Niyeti Eve'in dudaklarına hafif bir öpücük kondurmaktı. Fakat Eve bu öpücüğün havasını değiştirdi. Rourke'u kendine çekti, saçlarını iki eliyle kavradı, iştahla öpmeye başladı. Kanı damarlarında hızlanmıştı ama sonra öpmeyi bıraktı. Rourke'un gözlerinin zevkle kısıldığını, nefes alışverişinin hızlandığını görmek Eve'i tatmin etmişti. İyi de neden öptün beni böyle? Seni böyle görmek hoşuma gidiyor dedi Eve. Boş kahve fincanını aldı. Kahvesini tazelemek için mutfağa gitti. Eve kendisini arayanları öğrenmek üzere evdeki üniteyi, iletişim cihazını, araç ünitesini ve merkezdeki ofis ekipmanını kontrol etti. Doğru hesapladıysa gece yarısından bu yana tam 23 defa gazeteciler tarafından aranmıştı. Şirinlik yapmaktan yalvar yakar olmaya, üstü kapalı tehditlerden ufak miktarlarda rüşvet tekliflerine kadar uzanan bir dizi mesaj bırakılmıştı. Bu çağrılardan 6 tanesi Kanal 75 muhabiri Nadine Furst'a aitti. Nadine her seferinde farklı farklı yerlerden aramıştı. Bıraktığı her bir mesajla gerginliği de ısrarı da belirgin biçimde artıyordu. Eve ile Nadine arkadaştı. Fakat ikisi için de dostluk başka, iş başkaydı. Nadine, Richard Draco cinayetinin soruşturmasını yürüten yetkiliyle, yani Eve ile birebir görüşmek ve özel bir program yapmak istiyordu. Eve'in tek istediği ise katili bulmaktı. Basından gelen çağrıların tümünü sildi, Peabody'ye hazırda beklemesini bildirdi ve amirinden gelen kısa mesajı dinledi. Gerçekten de açık ve net bir mesajdı bu. Müdür Eve'i odasına çağırıyordu. Hemen. Saat daha sabahın 8'iydi. Komutan Whitney Eve'i bekletmedi. Yardımcısı Eve'i doğrudan içeriye buyur etti. Whitney masasında oturmuş telefonlarla boğuşuyor, bir yandan da kocaman parmaklarını masanın yüzeyinde tıkırdatıyordu. Eve içeri girdiğinde yanındaki sandalyede yer gösterdi. Görüntülü link konuşması bitmemişti. Geniş, koyu tenli yüzünde yalandan eser yoktu. Sakin ve kendinden emin bir sesle konuşuyordu. Basın açıklamasını saat 2'de yapacağız. Hayır efendim, daha erken yapmamız mümkün değil. Richard Drago'nun hayli meşhur biri olduğunun da basının ayrıntılı bilgi istediğinin de farkındayım elbette. Saat 2'de gerekeni yapacağız. Yetkilimiz hazır bulunacak. Raporu şu an masamda duruyor dedi ve tek kaşını kaldırarak Eve baktı. Eve çabucak ayaklandı, müdüre bir disk uzattı. Durumu iyice inceler incelemez sizi arayacağım. Eve içeri girdiğinden beri ilk defa Whitney'in yüzünde asabi bir ifade belirmişti. Sayın Belediye Başkanı Bianchi, Draco ister bir sanat duayeni olsun ister olmasın artık ölü. Önümüzde bir cinayet vakası var. Soruşturmamızı da tüm enerjimizi ve hızımızı ortaya koyarak yürüteceğiz. Evet doğru, saat 2'de diye tekrarladı Komutan Whitney. Sonra görüşmeyi sonlandırdı ve kulaklıklarını çıkardı. Siyasiler işte. Komutanın görüşme hakkında tek söylediği bu oldu. Arkasına yaslandı, gerilen ense kökünü ovaladı. Dün gece yolladığın ön raporu okudum. Ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Evet efendim, o ciddi durum an itibariyle otopside olmalı. Komutanın yüzünde gülümseme denilebilecek bir ifade belirdi. Pek de tiyatro delisi değilsin galiba, öyle değil mi Dallas? Günlük eğlence kotamı sokaklarda rahat rahat dolduruyorum. Dünya bir sahnedir diye mırıldandı Whitney. Herhalde maktulün hatırı sayılır bir şöhreti olduğunun farkındasındır. Draco'nun o kalabalığın ortasında ve nasıl desem öyle dramatik bir mekanda öldürülmesi büyük bir haber. Şimdiden tüm dünyayı sardı bile. Bu haberler Draco'dan Mansfield'a, Rourke'a ve sana dair bilgiler içeriyor. Rourke'un olayla ilgisi yok. Eve daha bunu söyler söylemez kendi kendine kızdı. Tiyatronun sahibi o, oyunun en büyük finansörü de o. Ayrıca bana gelen bilgiye göre Draco'yu da Mansfield'ı da oyunda rol almaya bizzat kendisi ikna etmiş. Bunlar doğru mu Teğmen? Evet efendim. Yalnız şu da var ki Rourke'un sahibi veya ortağı olduğu mekanlarda işlenen tüm suçlarda bir payı olsaydı, gezegendeki tüm polislerle failler arasında bir bağlantı kurulmuş olması gerekirdi. Whitney bu kez gerçekten gülümsedi. Güzel söyledin. Öte yandan diye devam etti, yüzündeki gülümseme yok olmuştu. Rourke'un ve senin bu olayla somut bir bağlantınız var. Sen de bir görgü tanığısın. Bu vakada konumunu bir avantaj olarak görüyorum. Olay sırasında orada olman, yaşananları gözlemlemiş olman, zaten Arap saçına dönen vakanın daha da karmaşık bir hal almasını nispeten engelliyor. Basın başımıza bela olacak tabii. Tabii efendim, fakat basın her zaman başımıza bela oluyor. Komutan kısa bir süre bir şey demedi. Galiba ilk başlıklardan bazılarını görmüşsün. Görmüştü. Draco sanat için öldü manşetinin ardından insanı sinir eden dedikodu parçaları sıralanıyordu. Ünlü oyuncu Richard Draco dün gece vahşice bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet, New York Polis ve Güvenlik Teşkilatı'nın en yetkili cinayet masası dedektiflerinden Eve Dallas'ın burnunun dibinde işlendi. Basına sızmasın diye o kadar uğraşmıştık halbuki, diye hayıflanmıştı Eve. En azından üçüncü paragrafa gelene kadar benden Rourke'un karısı diye bahsetmemişler. Hikayeyi canlı tutmak için seni de Rourke'u da kullanacaklar. Böyle olacağını biliyordu Eve, düşündükçe sinirleri tepesine çıkıyordu. Medya baskısı altında daha önce de çalışmıştım efendim. Doğru diyorsun. O sırada cep linki sinyal verdi. Komutan bekletme düğmesine basarak cihazı susturdu. Dallas, bu sıradan bir cinayet değil, hatta olağan dışı bile demek az gelir. Bu olay torunlarımın deyimiyle ağızlara layık bir hal aldı ve sen de bundan nasibini alacaksın. Saat 2'deki basın toplantısı için tüm dikkatini vererek hazırlanman lazım. İnan bana, olaya karışan aktörler mutlaka kameralara oynayacaklar. Kendilerine hakim olamayacak ve oynayacaklar. Böylece hikaye daha da karmaşıklaşacak. Whitney arkasına yaslandı, bacağına pat pat vurmaya başladı. Senin olayın basın ve kamuoyu kısmıyla pek işinin olmadığının farkındayım. Bu vakada bunlarla ilgilenmenin de işinin bir parçası olduğunu hesaba katman gerekecek. Basın toplantısından önce hiçbir muhabirle dava hakkında hiçbir tartışmaya girme. Kimseye röportaj sözü verme. Peki efendim. Sürecin hızla ilerlemesini istiyorum. Adli tıp uzmanından otopsiyi hızla tamamlamasını talep ettim. Laboratuvar alarma geçti. Her şeyi kitabına göre yapıyoruz yapmasına da sayfaları hızlı çevirmemiz lazım. Arena Mansfield avukat talebinde bulundu mu? Henüz bulunmadı. İlginç. Bence çok yakında böyle bir talebi olacaktır. Mansfield epey sarsıldı. Fakat bence aklı başına gelir gelmez avukatını isteyecek. Kostüm asistanı Arina'nın her kostüm değiştirişinde yanında olduğunu doğruladı. Yine de onun söylediklerine %100 inanmıyorum. Kadın Mansfield'a resmen tapıyor. Bu arada tüm oyuncuların ve sahne ekibinin geçmişini tek tek araştırıyorum. Bu iş biraz zaman alacak. Oyunda bir sürü kişi görev alıyor. Görüşmeler de bu sabah başlayacak. Görgü tanıklarının sayısı aşağı yukarı 3000 kadar var mı? Bu sayıyı düşünmek bile Eve'in başını zonklatmıştı. Maalesef öyle efendim. Tabii ki tanıkları tiyatroda uzun süre tutamazdık. Biz de serbest bıraktığımız herkesin kimliğini tespit ettik, isimlerini ve adreslerini aldık. Bazılarının ifadelerini almak zorunda kaldık. Çenelerini bir türlü kapatamadılar çünkü. Benim görüştüklerimin çoğu ipe sapa gelmez, işe yaramaz şeyler zırvaladı. Tanıklardan izleyici olanların sorgulanması işini ekiptekiler arasında bölüştür. Bu iş için başka masalardan da görevli atayacağım. Sayıyı azaltalım, biraz eleme yapalım. Çalışmaya bugün başlarım efendim. Oyuncuların ve tiyatro personelinin geçmişini araştırma işini Feeney'e ver. Bir an önce tamamlasın. Diğer işleri rafa kaldırıp geçmiş araştırma işine öncelik versin. İyi, Feeney bunu duyunca bayağı sızlanacak diye düşündü. Yine de üzerindeki iş yükünün bir kısmını başkasına devrettiğine memnun olmuştu. Bunu Feeney'e ileteceğim efendim. Listeyi de göndereceğim. Bana da bir kopyasını gönderin. Basın toplantısından sonra benimle konuşmadan basından gelen hiçbir röportaj talebini kabul etme. Dallas, bu mesele adam akıllı çözülene dek kendini de kocanı da ekranlarda, gazete sayfalarında görmeye hazır ol. Eğer ekibi genişletmen gerekirse de beni haberdar et. Elimdeki ekiple başlayalım. Duruma göre daha sonra bakarız. Teşekkürler efendim. Saat 1:30'da basın açıklamasından önce ofisimde ol. Komutanın bu sözlerle görüşmeyi bitirdiğini anlayan İyim, ofisten çıktı ve aşağıya indi. Odasının bulunduğu kata varmadan iletişim cihazını çıkardı, elektronik dedektiflik bölümünde görev yapan Feeney'i aradı. 6. ayrımın sonu. Sayfa 57. Devamı 7. ayrımda.